Ayrım 30, Duvar, Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal, Timur Soykan. Sayfa 242. Soylu şirketin gizli ortağı mı? Kadıoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde İstanbul'un en hızlı büyüyen ve haliyle en çok betonlaşan ilçelerinden biri haline geldi Esenyurt. Sadece 2010-2016 yılları arasında 62.786 konut ve 130 konut projesiyle İstanbul'un en çok konut projesi üretilen ilçesi betona gömülürken birileri de çok paralar kazandı haliyle. İşte Peker de o para kazanan isimler arasında en çok anılanlardan Yüksel ve Orhan Özyurt kardeşlerden bahsetmişti iddialarında. Şimdilerde ağırlıklı olarak inşaat işleriyle uğraşan Trabzonlu iki kardeşin şirketi madencilik sektöründe de faaliyet gösteriyor. Aile işletmesi olan taş ocaklarının işletmesiyle yetinmeyen kardeşler 1992'de soyadlarını taşıyan Özyurt AŞ'yi kurduktan sonra çeşitli belediyelerden aldıkları ihalelerle asfalt üniteleri, taş ocakları, beton elemanları, beton tesisleri alanında faaliyet gösteren işlerden sonra müteahhitliğe de el attılar. Sedat Peker'in Süleyman Soylu'nun gizli kasası diye andığı Özyurt kardeşler yine Peker'in iddialarına göre Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar neredeyse bütün ihaleleri de aldılar. Özyurt kardeşlerin hemşerileri olan Soylu ile yakınlıkları, birbirlerine bir telefon uzaklıkta oldukları ve zaman zaman görüştükleri de sır değil. Şirketin internet sitesindeki haberler bölümünün ilk sırasında da Bakan Soylu ziyareti başlığı altında İçişleri Bakanı ile karşılaşılıyor. Soylu şirket için çok önemli olmalı ki şirketlerinin konkordato ilan ettiğini öne süren Peker'in iddiasını yalanladığı açıklama bile 12 Mart 2018'de yapılan bu ziyaretin haberinin ilk sıradaki yerini bu satırlar yazıldığı sırada değiştirememişti. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'nun yazdığına göre Esenyurt'ta Kadıoğlu dönemi ihalelerinin aslan payı hep Özyurt kardeşlere ait şirketin olmuştu. Zaten Esenyurt'taki metrobüs hattından ilçe meydanına, merkezdeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan İstanbulspor'un maçlarını yaptığı Necmi Kadıoğlu stadına kadar her yerde Özyurt kardeşlerin şirketinin imzası var. İlçe merkezinde dev bir AVM ofis projesinden bahsettiği yazısında Terkoğlu, 200 bin metrekare kapalı alanı olan binaya 1 ile 2 milyar arasında değer biçiliyor. Bu alan eskiden Esenyurt Belediyesi'ne ait iken Kadıoğlu döneminde Özyurt AŞ ile çok özel bir anlaşma yapılmış, projenin inşası karşılığında %73'ü şirkete verilirken %27'si belediyenin olmuş. Esenyurt'ta belediye binası da kaymakamlık da bu binanın içinde diyor. Peker'in iddialarına konu olan ve söz konusu AVM'nin içinde yer alan Esenyurt Üniversitesi'nin Kadıoğlu Özyurt ortaklığına dair hiçbir şüphe bırakmadığını belirten Terkoğlu, Esenyurt Üniversitesi'nin 2013 yılındaki kurucusu, 2011 yılında hayata geçen Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık Kültür Vakfı, üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Orhan Özyurt, mütevelli heyeti üyesi Necmi Kadıoğlu, oğlu Ahmet İsmail Kadıoğlu, belediyedeki eski yardımcısı Sebahattin Fidan ve eski müdürü Müge Doğan adeta bir Kadıoğlu Özyurt projesini gösteriyor. AVM binasındaki üniversiteye Kadıoğlu, belediyeye ait 25 dönümlük araziyi bedelsiz tahsis etti. Bugün Esenyurt'u yöneten yeni başkan 3 yıl süren mücadelenin sonucunda bu çok kıymetli araziyi geçen hafta geri aldı. Gel gitti karar bir yana olay bir belediye başkanının kendi vakfına bedelsiz arazi vermesi şeklinde tarihe geçti diye yazdı. Şikayetçi oldu dilekçesini Peker paylaştı. Kaset tuzağıyla istifa etmek zorunda kalan Necmi Kadıoğlu'nun yerine Özyurt kardeşlerin isteğiyle AKP'li belediye meclis üyesi olan Ali Murat Alatepe'nin seçilmesinin sağlandığı iddiası üzerine Alatepe İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Kamuoyu Alatepe'yi 2019 yerel seçimleri öncesinde yaptığı bir konuşmada "Esenyurt'un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var" Niye var dedikten sonra burayı kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz. Hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz dediği açıklamasıyla tanınmıştı. 2019 seçimlerinde AKP hem İstanbul'u hem de Esenyurt'u kaybetti. Alatepe'nin iddiasının aksine Kudüs, Mekke ve İslam yerli yerinde durmaya devam etti. Ancak Esenyurtluların gayet yakından bildiği iddialar Peker tarafından dile getirilince, din şarlatanlığıyla örtülen bir dolu yolsuzluk zinciri tüm ülke tarafından öğrenilmiş oldu. Alatepe'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğunu verdiği ifadeyle birlikte duyuran ise yine Sedat Peker oldu. 5 Temmuz 2021'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Peker, verdiği dilekçede yalan söylediğini belirten Alatepe'nin gerçek hikayesini yazacağını söyleyerek, Esenyurt ilçesini fuhuşlu entrikalarıyla nasıl Dallas'a çevirdiklerini, vurdurttukları adamlarla da nasıl Texas'a döndürdüklerini keyifle yazacağım. İftira hakaret suçlarına karakol polisi bakar. Bu şahsın ifadesini alan yere lütfen dikkat edin. İstanbul Organize Şube Müdürlüğü. Süslü Süleyman, vakit geçirmeden elemanını yani Ali Murat Alatepe'yi organizeye yollamış. Ancak devlet teamülünde böyle bir sistem yok. Hakaret suçlamalarına organize suçlar şube bakmaz, bakamaz dedi. Zenginleşmenin yolu siyaset. Peker aynı gün uzun bir ileti serisi paylaşarak Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olduğunu söylediği Ali Murat Alatepe ve özyurtlar hakkında cinayetten mala çökmeye kadar birçok iddiada bulundu. Peker'in iddialarına göre gazeteci Ali Tarakçı'ya yönelik silahla yaralama olayının da azmettiricisi Alatepe'ydi. Peker'in iddialarına göre Alatepe Esenyurt'ta bir sitede kiracı olarak otururken AKP meclis üyesi olduktan sonra dikkat çekici şekilde zenginleşmeye başlamıştı. Bu şahıs meclis üyesi seçildikten sonra Yüce Allah ona yürü ya kulum dedi. Şu anda Büyükçekmece Tepekent villalarında oturuyor. Oradaki villaların fiyatı 5 milyon ile 12 milyon lira arası değişiyor diyen Peker, Alatepe'nin belediye meclis üyeliklerinin haricinde 2012-2019 yılları arasında siteler ve toplu konutlardan sorumlu belediye danışmanlığı görevlerinde bulunduğunu da söyledi. Alatepe'nin belediye başkanlığı döneminde Esenyurt Belediyesi'nin tüm araç kiralama işlerinin AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı da yapan ve şu anda AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Sorumlusu olan Ekrem Görçeker'in şirketinden yapıldığını öne süren Peker, şu anda oğlu Renault'un Captur model jipine biniyor. Kız evladının arabası yine Renault marka. Kendisi de Renault'un Koleos model jipine biniyor. Bunlar da pahalı araçlar ancak bu araçların markasını şu sebeple söyledim. Bu araçların hepsi Ekrem Görçeker'in sahibi olduğu Esenyurt Renault bayisinden alındı dedi. Esenyurt'un Enişlek bölgesindeki lüks bir restoranın kağıt üzerinde eniştesinin üzerinde görünmesine rağmen Alatepe'ye ait olduğunu savunan Peker, gazeteci Ali Tarakçı'ya yapılan silahlı saldırının azmettiricisinin de Alatepe olduğunu iddia etti. Ali Tarakçı'nın silahlı yaralama olayından da biliyorsunuz. Ali Tarakçı'nın bilmediği ya da bilip de söylemediği şey şudur. Adem Örenci'nin azmettireni Ali Murat Alatepe isimli Esenyurt Belediye Başkanı'nın olduğudur. Eniştenin üzerine yaptığım bu lüks mekanda enişten de Adem Örenci ile ortak dedi. Gazeteciye silahlı saldırı. Ali Tarakçı Akit TV'de yorumculuk yaptığı dönemde 22 Kasım 2017'de silahla bacağından vurulmuştu. Veysel Kızıl Kula isimli saldırgan Esenyurt'ta aracına çarptığı Tarakçı'yı trafik kazasını bahane ederek silahla yaralamıştı. Kızıl Kula saldırının ardından Esenyurt Belediyesi'ne gitmişti. Polisin gözaltına aldığı 4 şüpheli ifadelerinde saldırıyı para karşılığı düzenlediklerini söylemişti. Esenyurt Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ve menfaat ilişkilerini gündeme getirdiği için hedef alındığını belirten Tarakçı, saldıranların yakalanması yetmez, olayın ardındaki azmettiriciler de mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Bu aşamada en azından belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan o geceye ait kamera görüntülerini ortaya çıkarmasını, akabinde ise resmi makamlara veya tarafıma iletmesini bekliyorum demişti. Saldırıdan sonra Ali Tarakçı'yı hastanede ziyaret edenlerden biri de Esenyurt'un eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu olmuştu. Tarakçı vurulmadan 1,5 ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun aracının dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla polislerce durdurulup arandığını ilk yazan kişiydi. Tarakçı, Gazetem İstanbul'da 6 Ekim 2017'de yayımlanan yazısında birkaç gün önce İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu yanında korumaları olduğu halde Yunuslar tarafından durdurulur ve tam yarım saat arabası aranır. Bakan Soylu devreye girmesine rağmen arama devam eder. İstanbul Emniyet Müdürü Bakan Soylu'nun telefonlarına çıkmaz ve bu aramanın kokuları yakında ortaya çıkar. Bekleyin, 2017 yılının sonuna kadar çok şeye şahitlik edeceğiz diye yazmıştı. Peker Adem Örenci ile samimi resimleri internetin her yerinde var diyerek Ali Tarakçı'nın vurulmasında ilgisi olduğunu öne sürdüğü Adem Örenci ve Ali Murat Alatepe arasında samimi ilişki olduğunu da iddia etmişti. Kişisel Facebook sayfasında yer alan 8 Nisan 2018 tarihli fotoğraflarda Alatepe'nin Adem Örenci'nin nikahına katıldığı görülüyor. Peker'in iddialarında kendisinin şüphelendiği ismin olmadığını belirten Tarakçı, ''Benim bilmediğim ama Peker'in bildiği bir şeyler var, o belli. Beni vuran kişinin aynı gece belediyeye gidip saatlerce kaldığını biliyoruz. Hastanede Esenyurt Emniyeti ifademi almak istediklerinde sadece emniyet müdürüne konuşurum dedim. Beni vurduran bu deyip ismini de verdim emniyete. Esenyurt Belediyesi'nin basın danışmanı beni ziyarete geldi, kabul etmedim. Ben belediyede ihale haberleri yapınca Necmi Kadıoğlu ben vurulmadan benimle ilgili hesap soracağını söylemiş dedi. Rakip müteahhitler de vuruldu. Twitter'da yazdığı iddialarında Peker, Esenyurt'ta faaliyet gösteren Eval İnşaat Şirketi'nin sahibi Aydın Arvas ve avukatı Erzat Çiftçi'nin silahlı saldırıda yaralanmalarının da Altepe ile ilgisi olduğunu öne sürdü. Saldırıyla ilgili Adem Örenci, Medet Anlı ve Aydın Arvas'ın yaklaşık 2 sene hapiste kaldıklarını belirten Peker, vurulan müteahhit Aydın Arvas, senin Necmi Başkan düştükten sonra sen belediye başkanı olunca 2000 dairelik bir proje yapmak için müracaat ediyorlar. Görüntüde eniştenin ortağı olan ancak aslında senin işlerini yapan Adem Örenci, Eval İnşaat ismine benzeyen bir firma kurup belediyeye müracaat ediyorlar. Sen de ruhsat izni onlara veriyorsun. Neredeyse bir kasaba büyüklüğünde olacak olan proje gecikmesin diye Eval İnşaat onlarla anlaşma yapar diye düşünüyorsunuz. Ancak öyle olmuyor. Adam dik kafalılık yapıp dava açıyor. Avukatı Erzat Çiftçi mahkemede davayı kazanıyor. Dosya istinafa gidiyor. İşte bu meyanda senin ortak Adem Örenci hem müteahhit Aydın Arvas'ı hem de avukatını silahla vuruyor dedi. 14 Mayıs 2020'de İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen saldırıda Aydın Arvas evinin kapısında 2 kişi tarafından silahla bacaklarından vurulmuştu. Arvas'tan birkaç ay önce de avukatı Erzat Çiftçi'ye 5 Ekim 2019'da aracının içinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırılarla ilgili o dönemde yapılan haberlerde Peker'in de dile getirdiği iddialar anlatılmıştı. Haberlerde Arvas'ın Esenyurt bölgesinde yapılan 2000'in üzerinde konut ve rezidans projesinden dolayı mahkemelik olduğu ve sahte belgeler düzenleyerek başka şirketlere ait inşaat projelerini kendilerine ait gibi gösteren bir şebeke ile husumet yaşadığı belirtilmişti. İddialar doğru çıkarsa kendimi yakacağım. Gazeteci Mehmet Mert Esenyurt bölgesinde yayın yapan ve sahibi olduğu Damga gazetesinde Peker'in iddialarının odağındaki AKP'li 2 eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu ve Murat Alatepe ile yaptığı söyleşileri 8 Temmuz 2021'de haberleştirdi. Mert'in haberine göre kaset şantajıyla görevinden olan Necmi Kadıoğlu, ''Ben zaten tacize uğramış, mağdur olmuş bir kişiyim. Hukuk ne derse o olur.'' Kim yaptı, neden yaptı bilmiyorum. Sedat Peker'in ortaya koyduğu iddiaları ben de merak ediyorum dedi. Peker'i yalanlayan Alatepe ise meclis üyesi olmadan öncesiyle mal varlığımda artma değil azalma oldu. Belediye başkanlığı zamanında da azaldı. Esenyurt sınırları dahilinde emsal transferi yaptırdığım, bir tane gökdelen izni verdiğim, bir tane imar artışı sağladığım bir yer varsa, bu Hayat Park projesi de dahil olarak söylüyorum, Esenyurt meydanında döküp benzini kendimi yakacağım. Ama bir tane ispat ederseniz, savcı ispat ederse bir tane mülkiye müfettişi ispat ederse dedi. Belediyenin AKP'li Ekrem Görçeger'in firmasından araç kiraladığını ve karşılığında yakınlarına otomobil verildiği iddialarıyla ilgili de Alatepe, araçlar başka bir şirketten kiralandı. Burada asıl Necmi Kadıoğlu zamanında hangi gazeteciler, hangi hukukçular, hangi siyasiler Ekrem Görçeger'in şirketinden belediye tarafından kiralanan araçlara bindi. Aracın mazotunu da belediyeye ödetti, onları araştırmak lazım diyerek selefini suçlayan ifadeler kullandı. Sonu cinayetle biten dolandırıcılık öyküsü. Twitter paylaşımlarında binlerce konutluk siteler yapan müteahhitler, müteahhitin avukatı ve muhalif gazeteciler silahla vuruluyor. Milyon nüfuslu ilçe seks skandallarıyla Dallas'a çevrilirken, diğer taraftan da Texas gibi herkesi silahla vurarak korkutuyorlar diyen Peker devamında Fesih Erkaplan ismindeki müteahhitin başına gelenlerle ilgili iddialarda bulundu. Peker geçmişte PKK davasından hüküm giyerek hapishanede yattığını belirttiği Erkaplan'ın Necmi Kadıoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde belediye meclis üyesi olan Aslı Çağatay'ın da imam nikahlı eşi olduğunu dile getirdi. Fesih Erkaplan üzerinde geçmişim PKK'lı hem de FETÖ'cü tanıdıklarım var tehditleriyle baskı kurularak Tayland'a kaçmasına neden olunduğunu iddia eden Peker, adamın vekaleti olduğu için tüm mallarına çökmeye başladıklarında, 3 milyon dolar nakit parasını aldıklarında Fesih'in kardeşi Erkan Erkaplan imam nikahlı yengesi Aslı Çağatay'ı öldürüyor diye yazdı. 2009 yerel seçimlerinde CHP'den seçildikten sonra AKP'ye geçen Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Mimar Aslı Çağatay ile müteahhitlik yapan Erkaplan arasında başlayan duygusal ilişki iş ortaklığına da uzandı. Erkaplan Poetika isimli inşaat şirketine Aslı Çağatay'ı bedelsiz olarak ortak yapıp yokluğunda işlerini yürütebilmesi için vekaletname de çıkardı. Ancak bir süre sonra Erkaplan ve Çağatay arasında sorun yaşanmaya başladı. Yakınlarının iddiasına göre Çağatay PKK geçmişini sorun ettiği Erkaplan'ın kardeşlerinden birinin de Hendek Savaşları olarak bilinen dönemde Diyarbakır Sur'da ölmesinden sonra ayrılmak istemişti. Oysaki iddiaya göre Çağatay yakın ilişkide olduğu Esenyurt Büyükçekmece Silivri Çatalca bölgelerinden sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Hasan Özen ve AKP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa ile birlikte Erkaplan'ı dolandırıyordu. İddiaya göre Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Hasan Özen, kardeşinin de PKK saflarında ölmesinden sonra eski hükümlü Fesih Erkaplan üzerinde baskı kurmaya başladı. Erkaplan'ın hem PKK'lı hem de FETÖ'cü olduğu dedikodusu yayıldı. Hakkında yapılan asılsız ihbarlar nedeniyle Erkaplan MİT tarafından da sorgulanıp hakkında herhangi bir yasal takibat başlatılmadan serbest bırakıldı. Sonrasında da bir takım projeler için sıklıkla bulunduğu Tayland'a gitti. Tüm bunlar yaşanırken Aslı Çağatay Erkaplan'dan alınmış vekaletname ile bir yandan inşaat şirketinin mülklerini satarken diğer yandan da kestiği çeklerle şirket hesabını boşaltıyordu. Çağatay eski sevgilisinin aracılığıyla giriştiği bir işte 3 milyon lira kaybeden halası Leyla Çağatay'ın alacağına mahsuben verilmiş senedin tahsili içinde yasal işlem başlatmıştı. Halbuki Erkaplan sevgilisinin halasının kaptırdığı parayı da kendi cebinden ödemişti. Tayland'da bulunduğu sırada dolandırıldığını anlayan Erkaplan, avukatları aracılığıyla Aslı Çağatay, Emniyet Müdürü Hasan Levent Özen ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akboğa hakkında nitelikli dolandırıcılık, bedelsiz senedi kullanma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla Büyükçekmece Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Erkaplan dilekçesinde borcu olmadığı halde Aslı Çağatay'a 3 milyon liralık senet verdiğini, ancak bedeli ödendiği halde Çağatay'ın kötü niyetle hareket ederek senedi takibe koyduğunu anlattı. Konuyla ilgili Erkaplan'ın tanığı da Aslı Çağatay'ın halası Leyla Çağatay'dı. İfadesinde söz konusu paranın alacaklısının kendisi olduğunu anlatan hala Çağatay, Erkaplan'ın iddialarını doğrulayarak kendi yeğeninden de şikayetçi olmuştu. Erkaplan suç duyurusu dilekçesinde Emniyet Müdürü Hasan Levent Özen'e borç adı altında 80 bin dolar gönderdiğini, haklarına şikayetçi olduğu kişilerin nakit ve satılan mülklerle birlikte kendisini toplamda 3 milyon dolar dolandırdıklarını öne sürdü. Ancak bu suç duyurusuyla ilgili savcılık sunulan belgelere rağmen iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle şikayetten 2,5 yıl sonra 17 Ocak 2019'da 4 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi. Aslı Çağatay'da karşı davalar açıp da kaybedince bu kez Fesih Erkaplan, eniştesi Niyazi Şen Kozat ve uzak akrabası Muharrem Düşün tarafından tehdit edildiğini öne sürerek 27 Temmuz 2018'de suç duyurusunda bulunmuştu. Hasan Levent Özen'in denetimindeki Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan bu şikayetle ilgili Erkaplan ve Şen Kozat hakkında ifadeleri dahi alınmadan uzaklaştırma kararı verildi. Aslı Çağatay daha sonra Erkaplan'ın uzak akrabası Muharrem Düşün tarafından da tehdit edildiğini belirterek ek dilekçe vermişti. Ek dilekçede Muharrem Düşün'ün Murat Üçtepe ismiyle açılmış Facebook hesabından mesaj göndererek ve yine aynı isimle telefonla arayarak "Erkan Erkaplan seni öldürecek, bana para verirsen seni korurum" şeklinde konuşmalar yaptığı belirtilmişti. Bu arada dolandırılan Erkaplan mal varlığının tümünü kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Ortaya çıkan husumet sonunda da Aslı Çağatay 13 Eylül 2018 günü Fesih Erkaplan yurt dışındayken kardeşi Erkan Erkaplan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Erkaplan kayıplara karışırken cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve yılın çoğunu geçirdiği Tayland'da bulunduğu belirlenen Fesih Erkaplan'ın pasaportu iptal edildi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Erkaplan 2019 yılı başında Tayland'da tutuklandı. Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Fesih Erkaplan Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği ile ilgili Tayland'ın vereceği kararı bekliyor. Aslı Çağatay'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, 28 Temmuz 2021'de cinayeti işleyen Erkan Erkaplan hakkında tasarlayarak cinayet suçundan dava açtı. Ağabey Fesih Erkaplan cinayeti azmettirmekle suçlanırken, iddianamede Muharrem Düşün ve Niyazi Şen Kozat hakkında da cinayete yardım ve tehdit suçlamaları yöneltildi. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 250.